Şiir Gemisi.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Şiir Gemisi'ne. Şiir Gemisi'nin güvertesinden sizleri Bileda Yaman ve Feray Uz'la selamlıyoruz. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün Türk şiirinin hem yalnız hem kalabalık, hem mutsuz hem mutlu şairi olmayı başarabilmiş, sevgisi acıyan bir adamdan, Turgut Uyar'dan bahsedeceğiz. İkinci Yeni'nin belki de en özgün ve en güçlü kalemlerinin, en sevilen şiirlerine ses olacağız. Büyük şairin sancılı hayatının akıllarda kalan manzarasını gözler önüne sereceğiz. Hoş geldiniz Bileda Yaman.
Hoş bulduk efendim. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Biz de size sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Şöyle ki Turgut Uyar seçimi için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Çünkü pek çok şiir severin beğenerek okuduğu, evet, severek okuduğu bir şairdir, değil mi?
Muhakkak öyledir. Turgut Uyar'ın hem ikinci yeni içerisinde hem de Türk şiiri içerisinde özgün, güçlü bir ayrı bir yanı olduğunu biliyoruz. Hı-hı. Günümüzde de en çok okunan şairlerimizden birisidir kendisi.
Evet.
O güçlü şiirleriyle, çok sesli şiiriyle iyi bir şair olmayı başarabilmiş Türk Edebiyatı'nın güzide isimlerinden birisi Turgut Uyar.
Bugün evet, ama onun galiba zorlu bir hayat olmuş değil mi Bileda Yaman?
Doğrudur. Hayatından bahsedeceğiz, edebi kişiliğinden bahsedeceğiz, onun bazı eserlerinden bahsedeceğiz. Vaktimiz yettiği kadar, dilimiz Hı-hı. döndüğü kadar. Hayatıyla başlayacak olursak Turgut Uyar, 6 kardeşin 5.'si olarak Ağustos 1927'de Ankara'da dünyaya geliyor. Annesi Fatma Hanım, babası harita subayı Hayri Bey'dir. Babası 1931 yılında emekli olduktan sonra İstanbul'a yerleşiyor aile Ankara'dan. Turgut Uyar da bu vesileyle ilk öğrenimine İstanbul Edirnekapı'daki Hırkayı Şerif İlkokulu'nda başlıyor ve Molla Aşki'deki 5. İlkokul'dan mezun oluyor. Ardından orta öğrenimini askeri yatılı öğrenci olarak Konya Askeri Okulu'nda ve Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde tamamlıyor.
Konya'da askeri okul varmış.
Doğrudur.
1941 yılında.
Doğrudur.
Öyle mi?
Doğrudur.
Hiç bilmiyordum ben. Evet.
40'lı yıllarda Türkiye'nin birçok yerinde
askeri
okullar var. Hı hı. Hem askeri öğrenci yetiştiriyorlar, hı hı, hem de askeriye içerisinde sivil
personel
hizmet sınıfında,
hı hı,
personel yetiştiriyorlar.
Hı hı.
Turgut Uyar zaten şimdi birazdan bahsedeceğiz. Asker olarak yetişmiyor. Memur olarak yetişiyor ama, hı hı, askeriye de memur olarak, hı hı, başlayacak.
Hı hı hı.
1946'da Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nden mezun olduktan sonra, hı hı, yine askeri bir okul olan Askeri Memurlar Okulu'nda okuyor. 1947'de bu okuldan mezun olduktan sonra orduda memur olarak göreve başlıyor. 1958'e kadar Kars, Posof, Samsun, Terme ve Ankara'da askeri memur olarak çalışıyor. Bu tarihlerde askeriyedeki görevinden istifa ederek, yani 1958'in sonuna doğru, Türkiye Selülöz ve Kağıt Sanayi, yani SEKA diye bildiğimiz, hı hı, eski meşhur kağıt fabrikalarımızdan Ankara şubesinde çalışmaya başlıyor SEKA'nın.
Yine memuriyete devam ediyor.
Doğrudur.
Aslında.
1967 yılında SEKA'dan emekli oluyor şairimiz. 1946 yılında Yezdan Şener ile evlenmiştir Turgut Uyar. 1966'ya kadar yaklaşık 20 yıl süren bu evliliğinden Semiramis, Tunga ve Şeyda isimlerini taşıyan 3 çocuğu olmuştur. Turgut Uyar'ın Tomris Uyar'la vefatına kadar olan evliliğinden de Hayri Turgut isimli bir çocuğu oluyor.
Evet.
1969'da evleniyor Tomris Uyar'la bu arada, emekliliğin, hı-hı, ardından ve vefatına kadar da Hayri dışında herhangi bir çocukları yok. Sadece, hı-hı, Hayri Turgut isimli çocukları oluyor.
Peki,
Tomris Uyar'dan.
Vefatı nasıl olmuş?
Kendisinin siroz olduğunu biliyoruz. Geçirdiği, aa, bir rahatsızlık neticesinde, hı hı, 58 yaşında çok 1985 erken yılında, evet, hayata veda ediyor Turgut Uyar.
Evet, çok erken bir ölüm.
Evet.
O zaman Turgut Uyar'dan bir şiir dinleyelim. Edirne Kapı Üstüne şiir. İstanbul dediler mi benim aklıma, Vahis Sokağı gelir hemen, Edirne Kapı gelir, evimiz gelir, köşe başında duran bir güzel kız gelir. Biletçi zili çeker, tramvay durur. Bir manav, bir meyhane, iki akasya, kumrular geçer kilisenin çan kulesinden, beyaz bulutlar geçer. Burası Hasan Efendi'nin kahvesi Edirne Kapı'da. Bu taşçı Kemal çocukluk arkadaşım. Bulutu Haliç'ten, rüzgarı Boğaz'dan bir baygın gün içindeyiz yazdan. Dörtçağır, Sebaidu, Pencüse, akşam olur, güneş batar neredeyse. Pırıl pırıl aşk içinde Mihrimah Sultan Camii, Eyüp'ten vapur düdüğü, Yeni Kapı'dan tren sesi. Kalkarız ağır ağır kahveden. Ben Kemal, Kemal'in eniştesi. Vahit sokağına gelir, eve varırım. Kapıya 2-3 defa vururum. Karım kapıyı açar, çocuklar koşuşur. Ekmeğimiz var, yemeğimiz var, yemeğe iştahımız var. Oturur yemek yeriz cümbür cemaat. Alnımızın terinden, elimizin emeğinden, etrafa yayılınca makarnanın buğusu, bize ne el alemin 10 türlü yemeğinden. Alır karımı gezmeye götürürüm. Bir dolmuşa bineriz Edirne kapıdan. Sultanahmet'te at kestanelerinin en güzeli, 50 kuruş verir, cambaza gireriz. İstanbul bizim memleket. Yaşımız 25. Basmayı da, ipeyi de aşkla giyeriz. Yeni cami önünden güvercinler uçan, mamnalar, takalar, koca koca gemiler, köprüden günde kim bilir kaç insan geçer. Denizde balıklar güzel, havada kuşlar, bir gülüşü karımın sevdamı yeniler. Denizlerin kumuyum, balıkların puluyum, adım Turgut. Kendim İstanbulluyum. Ben Allah'ın bir sevdalı kuluyum. Üsküdar'a geçerken bir yağmur almadı ama bir güzel yaz günü Kadıköy vapurunda Japone kollu bir kız aklıma aldı. Bakıştık, gülüştük, hoşlandık derken o yoluna gitti, ben evime. Bizim ev 2 oda bir sofa. Ev sahibi ayda 70 lira alır. Kapıda at nalından, sarımsaktan bir nazarlık, önümüzde kaleler, arkası mezarlık. Gün olur, çoluk çocuğuna bir bakarsınız, güzelim Vahit Sokağı'nda benim de ferah, aydınlık bir evim olur. Bir büyük radyo da alır, yerleşirim, geçerim pencereye akşamüstleri. Boy boy sardunyalar, fesleğenler, boy boy bulutlar karşımda. Saçağımızda bir kırlangıç yuva yapmış. Ahmet Efendi geçer, selam veririm. Bakkal İbrahim selam verir, alırım. Fesleğenler kokar, sardunyalar kızarır. İstanbul sere serpe önümde geceye karşı. Gemilerden, fabrikalardan düdükler. Şimdi bir tren kalkar Sirkeci'den bilirim. Alacakaranlıkta kıpır kıpır gölgeler. Sesler gelir yakın sinema bahçesinden. Bir hoş olurum.
Çocukluğundan itibaren mi başlıyor onun da şiire, edebiyata ilgisi?
Doğrudur. Turgut Uyar'ın çocukluğundan itibaren edebiyata ve özel olarak şiire ilgi duyduğunu biliyoruz. İlk şiiri Yad, Yad isimli şiiri 7 Gün dergisinde yayımlanıyor. 1947 yılında, o tarihte şairimiz 20 yaşında, daha çok genç. Bunu Kaynak dergisinde yayımlanan ve derginin başlatmış olduğu şiir yarışmasında ikincilik ödülü kazandıran Arz-ı Hal şiiri devam ediyor, takip ediyor. Aynı adı taşıyan ilk şiir kitabı Arz-ı Hal 1949 yılında Çetin Tezcan'ın Akşam Üzeri türküsüyle birlikte ortak kitap olarak basılıyor. Turgut Uyar daha sonra Kaynak, Varlık, Yeditepe, Pazar Postası, Türk Dili, Değişim, Dost, Yeni Dergi, Papirüs, Oluşum, Gösteri, Yeni Düşün gibi çeşitli dergilerde hem şiirlerini yayımlıyor hem de düşünce ve fikir yazılarını, ayrıyetten denemelerini yayınlıyor. Biz Turgut Uyar'ın şiir üzerine birçok yazısının olduğunu biliyoruz. Bunlar poetik metinlerdir, poetika metinleridir. Fakat bir sistematiği yoktur. Bir araya getirilmiş halleri mevcuttur ama Turgut Uyar poetikasını kurarken sistem takip etmemiştir. Sadece şiire dair farklı zamanlardaki görüşlerini çeşitli dergilerde beyan ettiğini biliyoruz bu yazılar vesilesiyle.
Evet.
1963-65 yılları arasında 24 sayı çıkan bir dergi var. Bu derginin adı Dönem Dergisi. Kurucuları arasında yer alıyor Turgut Uyar. Yeni Türk şiirinin geçtiği evreleri Abdülhak Hamit'ten itibaren her şairden bir şiir olarak incelediği yazılarını 1983 yılında Bir Şiirden adıyla kitaplaştırıyor. Ayrıca şiir üzerine yazdığı yazılar, söyleşiler ve soruşturmalara verdiği cevaplar toplanıyor. Korkulu Ustalık adıyla 2009 yılında yayımlanıyor. Bunu da hazırlayan Alaaddin Karaca Bey. İkinci şiir kitabı Türkiye. 1952 yılında yayımlanıyor Turgut Uyar'ın ikinci şiir kitabı. İlki gibi hece ölçüsü kalıplarını da kullanan, memleket edebiyatı şairlerini andırır biçimde Anadolu motiflerini işleyen şiirlerdir bunlar. Turgut Uyar asıl üçüncü kitabı Dünyanın En Güzel Arabistanı'ndan başlayarak yeni şiirin öncü şairleri arasında sayılmaya başlamıştır diyebiliriz.
Kaç yıllarına denk geliyor bu?
Dünyanın En Güzel Arabistanı 1959 yılında yayımlanıyor. İkinci yeni anlayışıyla yazdığı bundan sonraki şiirleri de Tütünler Islak 1962'de, Her Pazartesi 1968'de, Divan 1970'de, Toplandılar yine 1970'de, Kayayı Delen İncir 1981 yılında bu isimlerle yayımlanıyor. Toplu şiirleri eklemelerle birlikte Büyük Saat ismiyle ilk kez 1984 yılında yayımlanıyor. Şu an en çok okunan şiir kitapları arasında da Turgut Uyar'ın Büyük Saati yer alıyor. O kalın bir kitaptır, dinleyicilerimiz hatırlar.
Peki Dünyanın En Güzel Arabistanı adlı eserin yeri nedir bu diğerlerinin arasında?
Şöyle, Turgut Uyar'ın Dünyanın En Güzel Arabistanı isimli eseri 1953'ten beri dergilerde yayımlanan ve kendisinden birkaç yıl öncesinden itibaren kitap olarak basılmaya başlayan Oktay Rifat'ın Perçemli Sokağı, İlham Berk'in Galile Denizi, Cemal Süreyya'nın Üvercinkası, Edip Cansever'in Yerçekimli Karanfili ve Sezai Karakoç'un Körfez isimli kitaplarıyla birlikte artık Türk Edebiyatı'nda yeni bir akımın ikinci yeninin temsilcisi ve öncü kitapları arasında sayılıyor. Bu akımın içerisinde Turgut Uyar gerçekçi gözleme dayanan ve zengin imgeler, uzun, geniş soluklu dize ve anlatım tarzı ile öne çıkıyor.
Bu anlatımın en önemli öğeleri neler?
Bu anlatımın en önemli öğesi ilk başta öyküleme. İkinci yeni içerisinde öykülemeyi en iyi yapan şair Turgut Uyar'dır diyebiliriz.
Öykülemeden kastımız ne bile değil mi?
Öykülemeden kastımız şu. Herhangi bir olayı, herhangi bir durumu, herhangi bir fikri, hatta herhangi bir insanı klasik biçimde öyküleyerek, yani hikayeleştirerek onun hikayesini, bir durumun hikayesini, şiire, bir insanın hikayesini. Ama. Doğrudur. Şiirde mişli, dili, geçmiş zaman ekleri kullanarak, aynen, kelimelere bu sesleri vererek, fakat yine öykülemenin yanında öyküden ayrı olarak, hikayeden ayrı olarak bir imge kurarak. Şiirde öykülemeden kastımız bu.
Evet.
Dolayısıyla biz ikinci yeni içerisinde öykülemeyi en iyi yapan şairin Turgut Uyar olduğunu söylemiştik.
Evet.
Bu anlatımın en önemli öğeleri öykülemedir dedik ilk başta. Bunun yanında iç konuşma, iç ses, bilinçaltının uzak yakın çağrışımlar oluşturan sıçramaları, yer yer nesir cümlesine benzeyen dize yapıları. Aslında öykülemeye yakın kısımda buralar,
evet,
oluyor.
Evet.
Bütün bunlar daha Anadolu'da görev yaptığı dönemde yazılan iç şiirlerindeki tiplemeler, bireyin yalnızlık ve sıkıntılarını yansıtan davranış tasvirleri ve şairin geniş birikiminden gelen evrensel ve geleneksel malzemenin poetik dönüştürümü ile birleştiğinde
Turgut Uyar
ortaya çıkıyor. Doğrudur. İkinci yeninin o özgün ve güçlü seslerinden birisi çıkıyor.
Lirizmden de söz edebiliyor muyuz onun şiirlerinde?
Muhakkak. Onun lirizminin merkezinde çağdaş bireyin hallerini görüyoruz. Çünkü biz toplum içerisinde farklı farklı tiplemeleri lirizm aracılığıyla şiire soktuğunu görüyoruz Turgut Uyar'ın şiirlerinde. Son derece çarpıcı imgelerle aktarıyor Turgut Uyar.
Peki topluma bakışı sanatçının nasıl? Yani Turgut Uyar şiirleri geniş kitlelerce benimsenmiş şiirler midir?
Turgut Uyar şiiri geniş kitlelerce benimsenmiş şiirlerdir. Fakat Turgut Uyar şairin bir sanatçı olarak geniş kitlelerle, toplumla olan ilişkisine irdeleyici bir gözle bakıyor. Çoğunluğun şairi olmanın değil de kendisinin şair olmanın doğru olduğunu söylüyor Turgut Uyar.
Demek ki çoğunluğun şair olmak onun şiire, sanata bakışıyla
doğrudur,
çelişen bir unsur, doğrudur, değil mi? O zaman bir ikinci şiir okuyalım. Çokluk Senindir. Özenle soyduğum şu elma, söyle şimdi kimindir? Özenle ne yapıyorsam bilirsin artık senindir. Suya giden bir adam mesela omzunu eğri tutsa, güneş, su ve adamın omzundaki eğrilik senindir. Ayağa kalkarsın, adına uygunsun ve haklısın. Kararan dünya bildiğin gibi sık sık senindir. Kararan dünya yeni bir güle bir ateş parçasıdır. Bir ateş parçasından arta kalan soylu karanlık senindir. Bir deneyli geçmişi aldın geldin, yeniyi güzel boyadın. Ben bilirim, Sen de bil, ilk aydınlık senindir. Benim sevdiğim su, senin suyunun öz kardeşidir. Senin suyunun bıraktığı güçler artık senindir. Çünkü bir silah gibi tutarsın tuttuğun her şeyi. Her yere bir uyarma diye tutan ıslık senindir. Senindir ey sonsuz veren ne varsa hayat gibi. Tutma soluğunu, genişle, öz ve kabuk senindir. Ey en güzel görüntüsü çiçeklere dökülen bir çavlanın. Aşkım, sonsuzum, bu dünyada ne var ne yok senindir. O zaman Turgut Uyar için şunu söyledik. Evet, çoğunluğun şairi olmak şairlik kimliğinin doğasına aykırı onun için.
Bu açıdan Turgut Uyar'ın görüşünün şu olduğunu söyleyebiliriz. Sizin de belirttiğiniz üzere çoğunluğun şairi olmanın şairin kimliğinin doğasına aykırı görüyor Turgut Uyar. Bunun sebebini de bir bakıma şiirin kudretinin yitirileceği olarak gösteriyor. Ve şairin herkesten ve her şeyden bağımsız olması gerektiğini söylüyor. Asıl mesele bu aslında. Çünkü çoğunluğun şairi olan şair belli bir aşamadan sonra, belli bir evreden sonra kendi sesini değil, çoğunluğun sesini dinlemeye başlıyor ve kendi sesini değil, çoğunluğun sesini yansıtmaya başlıyor. Buna edebiyatçılarımız Mehmet Akif Ersoy örneğini verirler. İstiklal şairidir kendisi ama biz Mehmet Akif'i sadece İstiklal şairi olarak tanıdık. Çünkü o çoğunluğun şairiydi. O bir milletin şairiydi. Bunun yanında estetik olarak ya da poetik olarak Mehmet Akif'in biz çok başka bir şair kimliğinin olduğunu biliyoruz. Mehmet Akif örneğinde olduğu gibi çoğunluğun sesi olduğunuzda artık çoğunluğun sesine odaklanmak zorundasınızdır. Kendi sesinizi çoğunluğun sesi bastırmaya başlar.
Yani beklentiye Turgut cevap Uyar, vermek gibi bir şey
doğrudur,
herhalde değil
doğrudur.
Mi?
Doğrudur. Turgut Uyar buna karşı çıkıyor. Bu konuda.
Kısıtlayıcı bir unsur.
Doğrudur. Şairin bağımsız olmasını öğütlüyor. O tarih boyunca hiçbir zaman şairin beğenisiyle kalabalıkların beğenisinin örtüşmediğini de söylüyor aynı zamanda. Toplumların durulma zamanlarında, daralma zamanlarında çoğunluğun şair olmanın da güç olduğunu söylüyor Turgut Uyar. Bu çok doğru bir tespittir. Bu aslında edebi bir tespit değil, sosyolojik bir tespittir.
Biraz açalım mı bunu?
Çünkü bu zamanlarda öncelik şiir değildir. Sosyal, siyasal, ekonomik koşullar edebi alışkanlıkları değiştirir. Avamlaştırır, dönüştürür. Felsefenin ortaya çıkışı da böyle değil midir? Ekonomik, siyasi, sosyal baskının olmadığı yerde, rahatlığın olduğu yerde iktisadi koşullar gelişmeye başlar. İktisadi koşulların ve refahın sağlandığı yerde düşünce daha iyi gelişir. Eski Yunan'da felsefenin ortaya çıkışı böyledir. İnsanların karnı tok olduğu için düşünmeye başlamışlardır. Çünkü karnı aç olan birisi düşünemez. Yemekten başka, ekmekten başka bir şey düşünemez. Bu sadece felsefede geçerli olan bir kaide değil. Edebiyatta da böyledir, sanatta da böyledir. Dolayısıyla Turgut Uyar burada bu toplumun sıkıntılı zamanlarında önceliğin şiir olmadığını söyleyerek bu şekilde bir fikir beyan ediyor. Alışkanlıkların değişeceğini söylüyor. Şiire yatkınlığın azalacağını söylüyor. Bu vesile ile de şairin bağımsız bir karaktere bürünmesi gerektiğini söylüyor.
O zaman Turgut Uyar'dan bir şiir okuyalım ve onun üzerine biraz sohbet edelim Bile Değmen'le. Bakalım evet. Bu şiir neleri anlatıyor, hangi unsurlarla karşılaşıyoruz edebi anlamda? Denge. Sizin alınız al inandım, sizin morunuz mor inandım. Tanrınız büyük amenna, şiiriniz adam akıllı şiir, dumanı da caba. Bütün ağaçlarla uyuşmuşum. Kalabalık ha olmuş, ha olmamış. Sokaklarda yitirmiş, cebimde bulmuşum. Ama sokaklar şöyleymiş, ağaçlar böyleymiş. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Aşkım da değişebilir gerçeklerim de. Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı yan gelmişim diz boyu sulara. Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Hiçbirinizle dövüşemem. Benim bir gizli bildiğim var. Sizin alınız al inandım. Morunuz mor inandım. Ben tam kendime göre. Ben tam dünyaya göre. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Evet Bredeman.
Benim Turgut Uyar şiirinde şahsen en sevdiğim unsur onun imgeyi böyle kaçmaya çalışan bir kediyi yakalaması gibi bir tarzı var Turgut Uyar'ın. O tarzı çok seviyorum. Şüphesiz diğer şairlerimizde de imge kurulurken kendilerine has bir tutum sergiliyorlar. Fakat Turgut Uyar'daki biraz daha muzip geliyor bana. İmgeyi kurma aracı biraz daha muzip geliyor. Hem imge kurmak bakımından hem de toplumsal mesajları böyle kapalı halde vererek insanları düşünmeye sevk ederek insanları estetik hazları kendileri alabilsin diye kendi inisiyatiflerine bırakarak yapması çok güzel bir durum diye düşünüyorum ben.
Dengede karşılaştığımız şey dengede, mesela imge anlamında
dengede kesinlikle bir meydan okumadan söz edebiliriz. Başlangıcı bile şiirin girişi bile sizin alınız al inandım. Sizin morunuz mor inandım. Tanrınız büyük amenna. Şiiriniz adam akıllı şiir. Dumanı da caba. Büyük bir meydan okumayla başlıyor. Dengede de benim dengemi bozmayınız diye devam eden redif unsuru olarak kullanılan bu cümlede aslında bu meydan okumanın estetik bir yankısı olarak gösterilebilir.
Turgut Uyar'ın Atatürk için yazmış olduğu bir şiir de vardır. Hatırlar mısınız?
Evet, evet hatırlıyorum. Çok güzel bir şiir.
Bence onu da dinleyenlerimizle paylaşalım yeri gelmişken.
Çok güzel olur. Harika olur.
Benim aşkım sahidir. Çünkü sahidir. Yıldızların aralıksız parıldadığı, suların akmadığı uzaklarda. Şimdi ben diyorum ki, çünkü sahidir. Ottan, kuştan, buluttan ne varsa memlekette Atatürk'ün. Önce bataryaları ateşlendi mevzilerde. Sonra bulutları ateşlendi Atatürk'ün. Sonra süvarileri dolu dizgin dağlardan birer bayrak getirdiler. Sonra birer bayrak alıp götürdüler. Şimdi ben diyorum ki çünkü sahidir. Dağlar eskimişti ama iyiydi. Hürriyet eskimişti ama dirisi daha iyiydi. Harp kötüydü ama iyiydi. Bir doğuya bir batıya parıltılarla macerası yeniledi maceramızı Atatürk'ün. Bir kendimize inandık bir ona. Çünkü sahidir. Acılarımız alıştı karanlığa. Suyumuz mu akmıyordu? Hayır. Rüzgarımız mı esmiyordu? Hayır. Haberler bir enine bir boyuna dört bucaktan, bir beyaz yırtıldı, bir siyah parçalandı, bir nefes bitmeyecek nöbetine başladı tam teçhizat. Bir söylesem duramaz ağlarsınız. Çünkü sahidir. Dilim varmıyor demeye. Atatürk'ün. Ama artık bulutlarımız yenidir. Ama artık kuşlarımız yenidir. Ama artık hürlüğümüz yenidir. Ama çocuklarımız, ama buğdaylarımız, ama atlarımız, bir eski serüvenden kan revan içinde çıkarttığımız, siz durun. Şimdi ben diyorum ki, çünkü sahidir. Ottan, kuştan, buluttan ne varsa memlekette, Atatürk'ün.
Peki çok teşekkür ederiz Bilede Yaman.
Ben teşekkür ederim.
Böylelikle Şiir Gemisi'nin sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Turgut Uyar'ı konuştuk bugün. Hayatıyla, edebi kişiliğiyle, eserleriyle Bilede Yaman, Feray Uz birlikte hazırlıyorlar Şiir Gemisi'ni. Ben Yasemin Pamukçu, Şiir Gemisi'nin güvertesinden gelecek hafta aynı saatte buluşmayı dileyerek Turgut Uyar'ın şiirinden bestelenmiş bir şarkıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Mavi Tango, Le Mansam'dan dinliyoruz.
Ay durur menziliyle, herkese ak yüzüyle, sen aysan açık davran. Ya ondan ya bizimle. Oy farfara farfara, ateş düşer çarşılara. Oy farfara farfara, ateş düşer çarşılara. Ve bir gün şunu buldum, aşka benzer neşesi. Yalnızdım, çok yalnızdım. Aşk başka, mavi başka. Oy farfara farfara. Herkes düştü yollara. Oy farfara farfara. Herkes düştü yollara. Karpuzlar ve bostan, 40 gün yaşanan destan. Su da önemli ama ateştir benim ustam. Oy farfara farfara, ateşli silahlara. Oy farfara farfara, ateşli silahlara. Ben seni kaç yıl sevdim, ayağa kattım ve sevdim. Yalnızdım, çok yalnızdım. Ay başka, mavi başka. Oy farfara farfara. Öldüm yalvara yalvara. Oy farfara farfara, öldüm yalvara yalvara, öldüm yalvara yalvara, öldüm yalvara yalvara.
Şiir gemisi.